Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Gidişat programında Fehim Taştekin'le hızlı gelişmelerin yaşandığı İdlib'i ele alacağız. Fehim, iyi haftalar dileyim önce. Pazartesi.
Teşekkür ederim.
Ne diyorsun? Türkiye'nin beklediğinden daha hızlı, özellikle Erdoğan'ın bir gelişme.
Evet, bir taraftan çok iddialı çıkışlarda bulundular. Yani herkes bunu görüyor, izliyor. İşte Şubat'ın sonuna, hatta sonuna kalmadan eski ateşkes sınırlarına geri dönülmesi yönünde ciddi bir tehdit söz konusu. Buna yönelik de askeri sevkiyat aslında devam ediyor, Türk askeri sevkiyatı. İdlib şehir merkezi, Taftanas hava üssü civarında Türk askeri yoğunlaşması oldu. Yeni bir sınır hattı çizmeye yönelik bir girişim sanki bu. Yani dün itibariyle 2100 askeri araç Suriye'ye girmiş oldu. Asker sayısı, insan hakları gözlemevinin rakamı tabii bu. Teyit etme şansımız yok ama 7000 civarında. Şimdi bu gücü masada bir pazarlığa dönüştürmek üzere şu anda işte temaslar devam ediyor. Rusya'yla iki kez Ankara'da görüşme oldu. İki kez Putin-Erdoğan telefon görüşmesi oldu. Münih'te bir Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesi oldu. Sonra da eğer planlandığı gibi ise Moskova'da Türkiye heyetinin görüşmeleri olacak. Bu ya da oldu. Yani haberler geldi mi emin değilim. Yayın öncesinde rastlamadım yeni bir habere. Burada şu sonuç çıkıyor. Yani sahada hızlı bir gelişme oldu ve büyük bir alanı, stratejik noktalar içeren büyük bir alanı Suriye ordusu yeniden kontrol altına aldı ve bu devam ediyor. Yani operasyon bitmedi. Bu alınan yerlerin önemine dair bir iki not da zikretmek isterim ama önce Türkiye'nin geldiği durum itibariyle nasıl bir tabloyla karşı karşıya, bununla ilgili diplomasi alanındaki gelişmelere bir bakalım. Bu saatten sonra bu ivmeyle Erdoğan istediği gibi Suriye ordusunun buralardan geri çekilmesi mümkün gözükmüyor. Yani bunu yapmaları için ciddi bir savaşa girişmeleri gerekiyor. Buralara işte konuşlanma devam ediyor. Suriye ordusunun konuşlanması devam ediyor. Ve bitmedi, durmadı da. Şimdi peki bu geri dönüş mümkün olmayacaksa Türkiye'nin hesabını yapıyor. Muhtemelen artık bu M4, M5 karayollarını Soçi mutabakatı çerçevesinde unuttuktan sonra, yani buraların artık Suriye'nin kontrolünde olduğunu kabul ettikten sonra kalan alan üzerinde bir pazarlık ya da bu kalan alan üzerinde bir ateşkes hattı tesisi ile ilgili görüşmeler olabilir. Rusya hala yani Türkiye ile yapılmış anlaşmaların uygulanması konusunda ısrarını sürdürüyor. Bu anlaşmalar en önemli maddeleri elbette somut olan coğrafi tanımlamalar dışında, yani bu otoyolun açılması, 15-20 kilometrelik bir yeni bir işte tampon alanının güvenli alan oluşturulması gibi, zaten fiilen bunun anlamı kalmıyor. Çünkü buralar, öngörülen bu yerler Suriye ordusunun hızlı bir şekilde kontrolüne geçti ama bunun ötesinde en önemli vurgu terörle mücadele, terör örgütlerinin buradan arındırılması, buraların terör örgütlerinin arındırılması, silahsızlandırılması vesaire. Şimdi bu konu son derece muğlak ve spekülasyona açık. Türkiye acaba Afrin'de olduğu gibi ben burayı işte Suriye Milli Ordusu ve kendi askeri varlığımla kontrol etmek istiyorum mu diyor. Hulusi Akar'ın açıklamaları biraz buna işaret etti. Yani Hulusi Akar dedi ki biz buradaki terör örgütlerine göz açtırmayacağız. Ateşkesi ihlal edenlere de müdahale edeceğiz. Alanı biz kontrol edeceğiz dedi. Şimdi bu çok önemli bir laf. Yani alanın kontrolü. Çünkü rejim değişikliği anlamına gelir. Yani burada kontrol noktaları kurup ateşkesi gözetlemekten farklı bir durum var. Afrin'deki örneği o yüzden verdim. Yani ya da Azaz, Cerablus, Elbap üçgeninde Fırat Kalkanı bölgesindeki kontrolü benzer bir kontrol. Yani orası Türkiye'nin alan kontrolü. Afrin Türkiye'nin alan kontrolü. İşte en son Barış Pınarı hareketiyle iki yer, asıl aynen Tel Abyad iki yer, Türkiye'nin alan kontrolü. Türkiye bunu bir benzerini burada mı uygulamak istiyor? Bu şu anlama gelir o zaman. Yani buradaki hakim örgütlerin hükmü kalmayacak. Ya da bunlar paydos edecekler. Ya da bunlar isim değiştirecekler. Kendilerini feshedecekler. Türkiye'nin güdümünde olan iki tane yapı var. Yani birisi tam güdümünde Suriye Ulusal Ordusu. Diğeri de Türkiye'nin desteklediği ve Türkiye ile ortak çalışan bir çatı örgütü. Ulusal Kurtuluş Cephesi. Bu Selefi cihadi bir yapı. Yani Ahrar-ı Şam gibi eski El-Kaide liderleri tarafından kurulmuş bir örgüt. Bu yapı kendini biraz mesafeli tutan, Türkiye ile yardımlaşan, o koordineli çalışan, Türkiye'den yardım alan ama milli orduya da böyle katılımını sembolik tutan, yani tam diğerleri gibi Türkiye'nin emir komutası altında hareket etmeyen bir yapı. Şimdi yani bu iki yapıya terör örgütü olarak görülen diğer örgütlerin bu iki yapıya geçmesini mi hedefliyorlar? Bu yönde tartışmalar var. Yani spekülasyonlar çok. Bu yeni de değil aslında. Yani 2016'dan beri olan bir tartışma. Bu ne anlama gelir? Rusya bunu kabul eder mi? Tabii bunları bilmiyoruz. Yani Rusya bunları zaman zaman mesela baktığımız zaman genel çerçeve bunlara terör örgütü muamelesi yapıyor. Ama Türkiye ile Astana sürecindeki müzakerelerde mesela Lavrov birkaç kez söyledi. Yani bunları makul müzakere edilebilir örgütler olarak da gören çıkışları oldu Rus yetkililerin. Yani siyasi müzakereye hazır hale gelmiş örgütler diyebiliriz. Astana sürecinden çıkacak sonucu kabul etmeye hazır hale gelmiş yapılar diyebiliriz. Bunu kabul ediyor mu? Yani Rusya bir kere hepsini böyle kabul eder mi o ayrı bir şey. De bu örgütler bunu kabul ediyorlar mı? Bunun garantisi yok. Ki mesela isim vermeden Tahrir Eşşam ki en önemli mesele bu zaten bu örgüt. Bunun böyle bir şeyin olmayacağını açıkladılar. Bir askeri kanattan bir yetkili açıkladı Arap kanallarına. Yani buna direniyorlar onlar da. Ama Türkiye eğer kendi ağırlığını koyar, başka şans tanımıyorum derse onlar esneklik gösterebilir mi? Yani sözünü ettiğimiz örgütler El-Kaide ideolojisini taşıyan örgütler. Yani bu yapılar böyle uzlaşmayı, ne bileyim müzakereyi. Yani
Türkiye'nin teklifini de reddetmişler zaten.
Yani bunlar şu anda reddettiler ama evet bunu reddediyorlar. Yani bu örgütlerin karakterine çok uyan bir şey değil bu. Bu örgütlerin kendi ideolojik şeyleri var. Şimdi bir dönem Türkiye sınırlarından çok ciddi yardım gördükleri için Türkiye'yi, bir de Türkiye Suriye devletine karşı böyle şu an olduğu gibi sert tepkiler verdiği için maslahatçı bir yaklaşımla bu durumu kabulleniyorlardı. Yani ama bunlar öz itibariyle ne Türkiye'yi İslam devleti olarak görüyorlar. Yani küfür olarak nitelendiriyorlar daha doğrusu öyle söylemek lazım. Gayrimeşru olarak görüyorlar. Yani Türkiye ile işbirliğini de gayrimeşru olarak görüyorlar. Özü bu yani bunların yaklaşımı ideolojik çerçevesi aşağı yukarı böyle. Bir de burada tabii şu anda mesele olarak algılanmayan ama önümüzdeki süreçte ciddi bir krize dönüşecek olan başka örgütler var. Bu örgütler El-Kaide ile doğrudan ilişkili örgütler. 5-6 tanesi önemli bunların. Yani Hurasettin çatısı altında bir araya gelenler var. Bunlar yani Ensarul İslam gibi vesaire örgütler. El-Kaide ile doğrudan içli dışlı örgütler bunlar. Bunun ötesinde yabancı savaşçıların da çok içinde olduğu başka Tugaylar var. Türkistan İslami Partisi, ondan sonra buna Taciklerin, Özbeklerin içinde yer aldığı, Çeçenlerin içinde olduğu şeyler, hareketler. Mesela Kafkasyalılardan oluşan Ecnad ordusu var.
Zaten Rusya'nın en çok rahatsız olduğu konulardan biri bu, değil mi?
Evet, şimdi bunlar savaşa normalde katılıyorlar şu anda. Yani ama kendi ana üstlendikleri yerler şu anda bu cephe hattının biraz gerisinde. M4 yolunu açmaya eğer yönelirse Suriye ordusu, ki bu beklemiyor. Yani Suriye, Rusya da bu konuda ısrar ediyor. O zaman bu yolun geçtiği güzergahta bu örgütler var. Cisses, Şubur ve Lazkiye kırsalında özellikle. Ve en çetin yerler buralar. Buralarda bu örgütler çok fazlasıyla Türkiye'nin de karşısına çıkacak. Şimdi bu örgütler aslında kayırılan örgütler. Yani Türkiye istihbaratı tarafından ya da Türkiye'nin askeri unsurları tarafından hep kayırılmış örgütler. Bu kayırma olmadan buralara ne gelebilirlerdi ne buralarda kalabilirlerdi. Çünkü Türkiye sınırlarına çok yakın. Türk istihbaratının çok fazlasıyla alanda olduğu yerler buralar. Buralar içeride de çok fazlasıyla bağlara sahip Türkiye içinde de. Yani Uygurlar, Tacikler, Özbekler, Çeçenler. Bunlar geçmişte de yani bir şekilde Türkiye'nin derin devlet unsurlarıyla yolları çok kesişmiş olan yapılar. Buralar mesela bunlarla ilgili, bunlar doğrudan El-Kaide'ye bağlı ama ya da Taliban'la, mesela Uygurlar daha çok Taliban'a yakın. Taliban'ın eğitiminden ya da askeri desteğinden geçmiş ve yani Taliban liderliğine daha yakın, daha doğrusu öyle diyelim. Yani bunlarla ne yapacaklar? Bunları mesela ılımlı muhalif diye masaya getiremezler. Bunlar da gelmez zaten. Dediğim gibi bunlar herhangi bir uzlaşı sürecini küfür olarak görüyorlar. Yani dinden çıkma olarak görüyorlar. O yüzden bu örgütlerle ne yapacaklarını hakikaten yani biz bilmiyoruz. Akılsız alır gibi değil zaten. Bunun mantığını da hep
sorguluyoruz. Hayır, peki yani end game'i ne Türkiye'nin burada?
Ha, şimdi Türkiye'nin end game'i ne? Yani hep şu anda kaybeden ve giderek gerileyen bir stratejiye sahip. Yani bu strateji kendini nereye sabitlemişti? 12 kontrol gözetleme noktasının noktasıyla oluşmuş çembere sabitlemişti. Yani oyun kuralı şuydu. Bu çember içerisinde bir ateşkes olacak, gerilim düşecek. Biz buradaki unsurları bir manivela kuvveti, bir pazarlık kozu kartı olarak kullanacağız. Masada bunları bir güce dönüştüreceğiz ve Suriye'nin geleceğini, anayasasını Cenevre'de şekillendireceğiz. Ve Cenevre'de artık Esad'a bir bilet kesilecek. Ondan sonra bunlar Suriye'de yönetime ortak olacaklar. Suriye'de bu şekilde biz de Suriye'de hakim güç haline geleceğiz bunlar üzerinden. Erdoğan'ın kafasındaki oyun buydu. Şimdi bu 12 kontrol noktasının resmi demeyelim de anlaşmalarla sabit olanların 6 tanesi şimdi şeyin gerisinde kaldı. Suriye ordusunun kuşatması altında kaldı. Bunların sessiz sedasız
birer boşaltmaya başladı. Türkiye.
Yani sessiz sedasız boşaltacaklar. Yani görüntü vermemeye çalışacaklar.
Peki Erdoğan hala neden birine kadar süre verdiğini iddia ediyor?
Suları biraz köpürtmek, Rusya'yı biraz köşeye sıkıştırmak. Yani Rusya'yı hem Türkiye'nin askeri varlığını göstererek köşeye sıkıştırmaya, hem de Türkiye ile Rusya arasındaki stratejik boyutları derinleşen bir takım anlaşmaları da önüne koyarak bu şekilde Rusya'yı köşeye sıkıştırma çabası var. Fakat yani şimdi Putin de Erdoğan'ın içinde bulunduğu bu zorluğu görüyor. Yani onlar fotoğrafı uzaktan gayet iyi izlediklerini düşünüyorum. Yani bir taraftan içeride ekonomi çok kötü, neredeyse yeni darbe tartışmaları vesaire almış başını gidiyor. İç açıcı bir durum değil. Yani ancak böylesi bir büyük bir savaşı göze alamayacağını Putin kestirebiliyor. Ha, çılgınlık, yani artık geri dönüşü olmayan bir yola sapma ihtimali, riski var. Rusya bundan kaçınıyor. Ama şimdi böyle çok keskin, iddialı çıkışların olduğu zamanlarda Amerika biraz gaz verdi. Amerika ümit verir gibi pozisyon aldı. Fakat yani Amerika da sonuçta yani sahadaki durumu hem sahanın kendi içinde varlık gösteren bir aktör olarak hem de güç dengelerini iyi gözetleyen bir aktör olarak burada ne yapılacağını, ne yapılmayacağını az çok biliyor. Yani Erdoğan'ın macerasına mutlak surette ortak olmaları zor. Avrupa Birliği çok sessiz. Yani çok göstermelik, Alman Dışişleri Bakanlığı'nın kaygılıyız, İşte Rusya'nın bu şeyini desteklemiyoruz, İdlib'de yapıp ettiklerini buna karşıyız açıklaması. Yok işte şeyin, Emmanuel Macron'un birkaç şeyi, sözü. Bunlar son derece cılız tepkiler, ifadeler. Türkiye'ye desteğe dönüşecek herhangi bir şey değil. Hulusi Akar'ın NATO toplantısına gitti. Orada müttefikleri desteğe çağırdı. Hiçbir şey çıkmadı. Yani Amerikan Savunma Bakanı ile bile görüşmesi ayaküstü geçiştirilmiş. Yani bu kadar önemli bir kritik süreçte baş başa görüşme bile olmuyor. Orada ümitli bir tablo çıkmadı. Ümit var bir tablo çıkmadı. O yüzden şimdi döndüler tekrar Rusya'ya. Şimdi Rusya dönüşlerinin birkaç emaresini hemen gördük. Bir, diplomasi kanalına yeniden masalar kuruldu, yeniden dönüldü. İşte bu trafik işliyor. Mesela Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yani bugünkü açıklamasında sanki ümit veriyor. Yani Sputnik'e yapmış bir açıklama. Biraz
bozmayız ilişkilerimizi.
Olumlu bir hava veriyor. Yani işte bekleyin solcu görürsünüz gibisinden. Yani diplomasiye epey bel bağlamışlar sanki. Bunun dışında sahada terk edilen ortak devriyeler var Fırat'ın doğusunda. Onlar yeniden başlamış. Bugün ilk devriye atıldı anladığım kadarıyla, ortak devriye. Bunun dışında Rus dışişlerinden gelen, o da yine gerilimi düşürmeye matuf bir
bilgi. Ama Rusların bilgi şartlarında düşüyor bu gerilim.
Tabii. Rusların yani şartlarında düşüyor.
Yani çekmek lazım. Yani Erdoğan çok attı, tuttu, birine kadar olmazsa biz gireceğiz diye. Şimdi ayın birini bir daha seslendirebileceğini sanmıyorum.
Şimdi buradan benim kastettiğim, yani Ruslar şunu söylüyor, yani şu anda işleyen, askeri kanatta işleyen bir mekanizma var. Birbirini anlayan, birbirine anlayış gösteren, yani Rusya'nın, Rus Savunma Bakanlığı'nın şeyi bu. Yani Türk ordusu ile Rus ordusu sahada koordinasyon içerisinde. Yani korkulduğu gibi öngörülemez bir kapışmanın, çatışmanın, yüz yüze gelmenin önlenmesi için askeri kanatta bir şey var, mekanizma var şu anda. Bunu söylemeye çalışıyoruz da. Şimdi buradan ne çıkar? Yani Erdoğan ilan ettiği 1 Mart'a kadar Suriye ordusunun gerisin geriye gitmeyeceği sonucu çıkar bu bir. Böyle bir şey olmayacak.
Ruslar geldi çıkar zaten o alınan bölgede. Evet. Rus birlikleri girdi.
Şimdi
sence Ruslar nereye kadar gidecek Suriye ile birlikte? İdlib'i merkezine alacaklar mı?
Yani şimdi Rusların elinde Türkiye'ye karşı da çok iyi kullandıkları bir kağıt parçası var. Anlaşma metni. Diyor ki bu iki yol açılacak. Şimdi iki yolun açılması ne anlama geldi? Biz bunu gördük. Bu harita keşke biz sadece ses kaydı yapıyoruz. Görüntümüz yok. Şimdi bir yolun açılması bu haritayı nasıl etkiledi? Bu haritaya baktığımız zaman çok kritik yerlerin, yani işte Han Şeyhun'la başladı, Maharet el-Numan, Serak, Sonra geldi Halep'in kuzey batı kırsalını da kapsayacak şekilde büyük bir alan, kritik bir alanın kurtarılmasını sağladı. Şimdi ötekine gelince M4 yolu, bu da İdlib'in tam ortasından geçiyor. Şimdi biz İdlib'in doğu tarafını konuştuk. Bu yol da İdlib'in tam ortasından geçiyor. Tabii şehir merkezini kastetmiyorum. Ama kritik yerlerden geçerek Laskiye'ye uzanıyor. Bu yol açılması vaat edilmiş bir yol şeye göre. Soçi mutabakatına göre. Bu Erdoğan'ın imzası var burada. Bu yol açılacak. Şimdi bu yolu açmaya muhtemelen devam edecekler. Şimdi benim burada birkaç gün önce dikkatimi çeken bir hamle Türkiye'nin askeri sevkiyatta da etkili bir şekilde kullandığı Babel Hava sınır kapısına yönelik bir hamle oldu. Yani çok yaklaşmadılar ama Eriha'yı bu şeye koydular. Etarip'i koydular hedefe ve bu yönde bir hareketlilik oldu ama o çok ilerlemeden Halep'in geri kalan kırsalını kurtarmaya döndü operasyon hızlı bir şekilde. Orayı tamamladılar. Şimdi bakıyorum mesela bugünkü hareket noktalarına yine hem kuzeyde yani Türkiye sınırlarına doğru alanlara yönelik şeyler, operasyonlara devam ediyor. Hem de geri kalan yani M4 yolunu açmaya yönelik operasyonlar devam ediyor. Muhtemelen Ruslar bu yolu açacaklar. Çünkü bu yolu açarken bütün dünyaya, uluslararası topluma, biz Türkiye ile zaten bunu anlaşmıştık deme şansları var. Burayı açtıkları zaman çok büyük bir alanı kontrol etmiş olacaklar. Cisr-i-Şuur gibi şu anda El-Kaide'nin ana üssü olan yerler dahil. Yani buralarda önemli tarım alanları da var. Yani buralar kontrol altına alındığında Suriye açısından iş dönülemez, geri döndürülemez bir noktaya zaten gelmiş oluyor. Geri kalan alan belki bir süre Türkiye'ye yaslanan sınırlarda bir süre bekletilebilir. Belki İdlib merkezi de bir süre bekletilebilir ama biz bunu bir bilgiye dayanarak söyleyemiyoruz. Yani çünkü bu bilgiler hiçbir yerde yok. Yani hiç kimse bunları paylaşmıyor. Bunlar askeri planlamalar sonuçta. İlan edilen hedefleri biliyoruz. Bunlar gerçekleşmek üzere gerçekleşiyor. Yarısı gerçekleşti sanki. İdlib merkez şeyin ana üssü. Heyet Tahrir Eşam'ın ana üssü. Yani burayı mesela yolu açtıktan sonra mı buraya gelirler? Yoksa yol zaten yol onun çok yakınından geçiyor. Orayı da temizleyerek mi gelirler? Onu bilmiyoruz. Ama bu işin durmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani mesela bazı Arap yorumculara bakıyorum. Onlar diyorlar ki bir süre bu kurtarılan yerleri tahkim etme çabası devam edecek. Biraz durulacak falan. Sonra yeniden başlayacak. Böyle yorumlar var. Ama yani evet bunu yapıyorlar, yapacaklar ama yakaladıkları bir ivme var. Yani bu ivmeyi sürdürmek isteyebilirler. Bu ivmede tabii ki yani daha fazla Türkiye sınırlarına yaklaşma anlamına geliyor. O yüzden böyle kolay kolay 1 Mart daha yeni başka tarihlerde vererek bu gerilimin süreceği ya da sürdürüleceği bir süreç olacak sanırım. Şimdi
yani bu Rusya bir an önce bitirmek istiyor artık bu savaşı yani. Onlar da yoruluyor.
Şimdi şey var yani Rusya'nın yakaladığı uluslararası ortam da önemli. Yani şu anda mesela Amerika'nın kendi iç kamuoyu ve gündemi biraz öne çıkıyor. Seçim hazırlıkları vesaire nedeniyle. Yani Amerikalılar Trump yönetimi içeride fazlasıyla meşgul. Ve Trump'ın böyle doğru düzgün bir yol haritası da yok. Yani İran endeksli tepkileri ve şeyleri var. İzlediği yaklaşımları var. Bu uluslararası ortam Rusya'nın hızlı adım atması için elverişli. Türkiye herkesle inanılmaz derecede kavgalı hale geldiği için de bu da Rusya'nın işini kolaylaştırıyor, kolaylaştırmaya devam ediyor. Bunu etkili bir şekilde kullanacak. Tabii bu işin başka boyutları da var. Yani mesela çok konuşmuyoruz ama tam da Halep kırsalında vesaire çatışmalar devam ederken Türkiye'nin desteklediği gruplar, yani Türk ordusu işin içinde mi ne kadar içinde bilmiyoruz ama mesela Membiş'te, ondan sonra Fırat'ın doğusunda birçok yerde Suriye Demokratik güçlerine yönelik atışlar yapıyor. Çok sayıda yerde. Şimdi bu akla başka senaryoları getiriyor. Bu en önemlisi şu. Yani tamam İdlib'i kaybediyor diyelim Erdoğan ama buradan boşalacak nüfusu ya da buradan boşalacak savaşçıları Kobani'ye taşımak gibi bir senaryodan bahsediliyor. Özellikle yani Kürtlerin bu konuda şüpheleri var ama dikkatimi çekti. Arap basınında da buna değinenler var. Yani buradaki mültecilerle Kürt bölgelerindeki nüfus yapısını bozmak, dengeyi bozmak gibi bir öteden beri olan bir şey var. İşte niyet ya da plan var diyelim. Bu ne kadar mümkün? Yani buradaki insanlar oraya niye gidecekler? Bunu kabul ederler mi? Yani bir taraftan da artık oyunun sonuna geliyor. Herkes bunu görüyor. Yani buradaki insanlar bu örgütlere mahkum edildiler. Yani Türkiye'nin dayattığı koşullara da mahkum edildiler. Ama şimdi mesela Halep'te görüyoruz. Halep kırsalında görüyoruz. Yani inanılmaz kutlamalar var. Sabaha kadar sürmüş kutlamalar var. Yani durum değişiyor. Durum değişiyor. İnsanların duruşları da değişmek zorunda kalıyor. Mesela ben bunu Doğu Halep'te çok yakinen görmüştüm. Yani insanlara güvenli alan açıldığı zaman hızlı bir şekilde hükümetin kontrol ettiği alanlara geçtiklerini gördük. Burada ciddi bir kriz var. Güvenli bir durum söz konusu değil. O yüzden mesela insanlar niye Suriye'nin diğer bölgelerine, kendi topraklarında diğer bölgelere gitmeyi tercih etmiyorlar da Türkiye'ye girecekler, ondan sonra Türkiye onları alacak, efendim şeyden Hatay'dan alacak, Antep'ten alacak, Kilis'ten Antep'ten sonra onları Kobani'ye taşıyacak. Niye böyle bir yola girsinler? Bu soru son derece meşru bir soru. Şimdi mesela yeni konuşuluyor tekrar, yeni bir koridor açılacak. Halep ya da Hama istikametinde. Daha önce açtılar. 3 tane koridor açıldı. Ama çok işe yaramadı. Ama buradaki örgütlerin şeyi azaldığı zaman, hakimiyeti azaldığı zaman bu insanlar mecburen dönecekler. Yani kendi yerlerine dönecekler. Erdoğan'ın planları çerçevesinde bir başka coğrafyaya yerleşmek bunların tercihleri olmayacak. Değil zaten. Çünkü bu yeni çatışmaları, içerideki iç kavgaları yeni etnik...
Şimdi bu nüfus radikalleşmedi mi bunca yıldır?
Önemli bir, yani çok önemli bir kısmı değil ama bir kısmı radikalleşti. Bir kısmı bu radikal grupların ailelerinden oluşuyor zaten. Yani bunlar on binlerce. Az bir rakam değil tabii ki. Onların ailelerinden oluşuyor ve bunlar geri dönüşü düşünmeyecekler. Muhtemelen eğer burada cepheler kapanırsa Türkiye'ye girecekler. Başka yani bir yolunu bulup girecekler ve başladılar giriyorlar yani. Bu yönde bilgiler de var. Yani insanlar kaçakçılara tonlarca para ödüyorlar. Ailelerini Türkiye'ye sokuyorlar. Burada savaş ağlı oluştu. Para var. Yardım da alıyorlar. Yani sıradan insanlar kaçacak yer bulamıyorlar ama bu örgütlerin kaçacak kanalları var. Yani sıradan insanlar sınırları aşamıyorlar. Aşabilenler bu örgütler, bunların bağlantıları. Çünkü imkanları var, paraları var. Kaçakçılara 10 bin dolar, 15 bin dolar, 20 bin dolar verebiliyorlar ve ailelerini sokuyorlar. Bu başladı, onu söyleyeyim yani. Bu şu anda Türkiye sınırlarından bir şekilde geçişler yapılıyor, oluyor. Yani eğer şeydeki sosyal medyadaki şeyleri takip ettiğimiz zaman bunu görüyoruz. Birebir insanlar yani bunun tanıkları ya da bununla ilgili bilgi sahibi gazeteciler paylaşıyorlar bu akışı.
Peki ama Esad bu arada hala Kürtlerle bir anlaşmaya da varmak istemiyor değil mi? Sıkıntı biraz da oradan kaynaklanıyor.
Ya şimdi orada çok faktör var. Yani
aslında çok işte, faktör yok Rusya. Anlaştın diye baskı yapıyor.
Hayır, çok faktör. Ben kastım şu. Bir, Amerikalılar var. İki, Türkiye var. Türkiye'nin sağ hakimiyeti var. Bunlar hepsi işin içine bir pazarlık faktörü olarak giriyor. Şimdi Türkiye oradaki askeri varlığını Kürtlerle pazarlıkta aleyhte bir bozucu faktöre dönüştürüyor. Yani bu Amerikalılar da orada işi yavaşlatma çabasındalar. Yani sabote ediyorlar daha doğrusu. Kürtlerle Şam arasındaki olası bir şeyi sabote etmeye çalışıyorlar. Bu önemli. Bir de üçüncü bozucu faktör, yani Suriye yönetiminin, yani devletinin karakteri, eski karakteri üstün çıkabiliyor. Bu kadar zafer elde ettikten sonra da bu bir şeyler vermek konusunda daha da elleri sık hale gelecek. Fakat yani geçen konuşmuştuk. Şam'da görüşmeler oldu. Komiteler kurulacak. Bu kararlaştırıldı. Müzakere heyeti olacak. Bir yüksek müzakere heyeti. Bunlar olmak zorunda daha doğrusu. Çünkü yani burada yani Kürtler organize bir güç haline geldiler. Önemli bir tecrübeye sahipler. Burada buradaki yapının uluslararası alanla ilişkisi buradaki El-Kaide unsurlarından farklı. Yani Avrupa'dan, Avrupa'da belli önemli ülkelerden destek alıyorlar. Amerika'nın Türkiye'yi mesela, Türkiye'yi frenleyecek şekilde orada aldığı pozisyon hala değişmiş değil. Yani Türkiye'de iki bakanlık, üç tane bakanın yaptırım listesine girmesinin nedeni Türkiye'nin geliştirdiği askeri hareketti Kürtlere karşı. Şimdi bu değişmiş değil. Yani bu, yani yaptırımları kaldırabilirler ama yeni bir hareket şeyi doğurur. Bu tepkiyi yeniden Kongre'de, Amerika'da, Amerikan kamuoyunda tetikler. Yani Kürtlerin bu anlamda eli tamamen boş değil. Yani kendi askeri varlıkları, organize güç olmalarının dışında böylesi bir dengede oturuyorlar. Bu yüzden bu komiteleri ne kadar sallayabilirler bilmiyorum ama bir şekilde Kürtlerle anlaşma yoluna gidecekler. Yani doğrusu mesela ben bazı kişilerle konuştum bu süreçte. Böyle Kürtlerle ilgili bir çatışma matışma öngörmüyorlar. Yani anlaşacağız, bu işi çözeceğiz diyorlar. Ama nasıl olacak bu iş? Yani böyle üniter devlet karakterini dayatarak mı? Değil. Şimdi bazı madde mesela El Arabiye'ye demet vermiş. Dünya'da önceki gün, günü tam bilmiyorum. Yani 2011 öncesine asla dönülemez diyor. Bu önemli bir tespit. Yani talepten öte önemli bir tespit. Aslında 2011 öncesine dönülemeyeceği tespiti Suriye'nin geri kalan bölgelerin için de geçerli. Nasıl geçerli? Mesela Dera'da biliyorsun cepheye bir şekilde şiddetli operasyona eşlik eden Rus heyetlerinin müzakereleri sonucu çözüldü. Diğer cepheler de böyle çözüldü. Orada bir mutabakata varıldı. Atılacak adımlar belirlendi. Devletin oradaki silahlı gruplara yönelik atması gereken adımlar. Yani tutuklularla ilgili, gözaltılarla ilgili vesaire vesaire, kayıplarla ilgili bir sürü şey var. Anlaşma maddeleri var. Bunlar mesela yerine getirilmedi. Getirilmeyince yani eski devlet refleksi tekrar kazandığında bu anlaşmaları unutma yoluna gidince, bu devlet refleksi yeniden ortaya çıkınca birdenbire buradaki silahlı gruplar içerisinde hareketlenmeler oldu. Çok sayıda kamu görevlisi suikaste uğradı. Asker öldürüldü. Yani çok sayıda ama böyle onun üzerinde suikast haberi gördüm ben. Şimdi bu bir işarettir. Yani siz eskiye dönemezsiniz. Eski kafayla yönetemezsiniz. Evet, yani cephede yeniden üstün gelebilirsiniz. Ama değişmek zorundasınız. Bakış açısını, ilişkilerinizi, yönetim ilişkisini değiştirmek zorundasınız. Bunu görmediklerini zannetmiyorum ki Rusya'nın çok da ciddi şeyleri var. Aslında baskıları var. Yani Rusya bunun çok önemli bir soruna dönüşeceğini öngörüyor ve Suriye yönetimini bu anlamda da reform konusunda da baskı altında tutuyor. Çünkü geleceğe taşıması için bu şeyi, kazanımları, sahadaki bu askeri kazanımları yeni bir şey oturtmaları gerekiyor. Yani efendim ben şehrin kontrolünü yerine ele aldım, her şey bitti. Hayır, potansiyel var, öfke var. Her şeyden önce yıkım, öfke var. Çok kaybedilmiş şeyler var, hayatlar var. Bunun karşılığında hiçbir şey olmamış gibi gelip istihbarat rejimini tekrar dayatamazlar. Kürtler için de bu son derece, yani diğer bölgeler için de geçerli olan bir şey, Kürtler için de son derece karşılığı olan bir şey bu. Yani bu olmasa ne olur? Yani bu olmasa başka çatışma dinamikleri devreye girer. Yani o zaman işler sarpa sarabilir. Ve Amerika'yı eğer bölgeden bir şekilde çatışma olmadan uzaklaştırmak istiyorlarsa da Kürtleri kazanmak zorundalar. Kürtleri kazanmanın yolu müzakeredir. Başka bir yolu yok. Bunu Türkiye istemiyor. Yani Esad'dan daha çok istemeyen de bunu sabote etmeye çok fazlasıyla hazır ve bunun için hala askeri güç kullanmaya çok niyetli taraf olan Türkiye. Yani içeride Kürtlerle herhangi bir barış şansını şey yaptığı gibi, yani ortadan kaldırdığı gibi bütün şansları orada da tanımıyor. Yani bu çok temel bir problem. Burada Rusya'nın, Suriye'nin ve İran'ın farklı bir yaklaşım geliştirmesi lazım. Kürtlerle ilgili. Yani Türkiye'nin bu dayatmacı şeyiyle, koşullarıyla orada barış tesis edemezler. Bakacağız ve göreceğiz. Yani şimdi şu anda mesela...
Daha bu plan çok su kaldırır diyebilelim yani.
Yani mesela Tel Tamir tarafında, bundan sonra Tel Ebyad tarafında, Kobani'nin iki köyüne yönelik bugün mesela, dün ve bugün atışlar var. Rahat bırakmıyor. Yani Membiç'in bir kadının öldüğü saldırılar oldu Membiç'te. Yani buralara Barış Pınarı Hareketi, Fırat Kalkanı Hareketi'nin olduğu bu iki yerlerde cepheleri yeniden ısıtıyorlar. Yani İdlib bir tarafta, burası başka bir tarafta, birbirini etkiliyor. Ama şey ne? Yani amaç ne? Neden bu baskı mekanizması? Yani hangi mantıkla, hangi sayıklarla bunu yapıyorlar? Bilmiyoruz ama burada yani İdlib gider ama Kürtlerle ilgili Türkiye'nin dediği olur dayatması herhalde işliyor. Öyle anlaşılıyor.
Peki. Daha konuşmaya devam edeceğiz bu konuyu. Ama Türkiye'nin giderek sıkıştığı ve oyun alanının daraldığı da bir gerçek. Gerçi her bu bölgedeki gerilimde satılan bir halk var, Kürtler. Oradan da bir sürpriz çıkabilir diye düşünüyorum. Bekleyip izleyelim. Belki bu hafta Moskova şeyi sonrası bir daha bir buluşma yaparız Bey.
Tamam.
Sevgiler. Oldu,
görüşmek üzere. Hoşça kal.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.